Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayırlı da tekrar beraberiz efendim. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hayırlı programlar diliyoruz.
Hayırlı programlar olsun.
Şu ara gündemimizde ne var Mehmet abi?
Benim şahsi gündemim.
Evet, şahsi gündemim.
Ama çok şahsi olmasın, biz umuma hitap ediyoruz radyomuzda. Şahsi gündemimizi.
Şöyle, umumi gündemleri de son tahlilde şahsi gündemlerimizden yola çıkarak yorumlamıyor muyuz Mehmet abi?
Doğru. Şahsınla ilgilendiğim bir şey aslında. Eğer sadece şahsını kendini düşünerek bir gündemin varsa umumla ne işin var diyorsun ki doğrudur.
Ben şöyle de düşünüyorum hatta. Zatenin hakkında bir hüsnü zannımdır bu.
Estağfurullah nedir o?
umumi gündemleri yine şahsi gündemlerle telif ederek son tahlilde umumi gündeme faydası olacak bir ajandanız var kendinize ait.
Ajanda,
o şahsi gündeminizde bile ümmeti düşünür, umuma düşünürsünüz, umuma hizmet edersiniz.
Ümmeti düşünmek, umumu düşünmek, onu teşmil etmek falan güzel sözlerle giderken birden ajanda lafı burada biraz sırıttı hocam.
Yok, ajanda derken yani gündeminiz.
Evet, hani ajanda yani hem böyle bir Fransız.
Gizli bir ajandası
evet,
var.
Hem bir kelimenin o dil bilim manasında ne diyorlar ona? Evet, dil bilime.
Grameri?
Yok yok. Bir kökten gelen
etimolojisi.
Etimolojisine uymadı.
Evet.
İkincisi de hani gizli ajandayı çağrıştırıyor.
Mehmet abi etimoloji ve Fransız demişken evet. Fransız kalmak malum Galatasaray Üniversitesi'ndeki Fransız öğretim görevlileri ve üyelerine evet. Türkçe B2 şartı getirildi. YÖK
ne
tarafından.
Demek bu?
Yani Türkçe belli bir düzeyde bilmeyen hocalara bundan sonra Türkiye'de çalışma hakkı verilmeyecek.
Tamam doğrudur.
Ama ayağa kalktılar. Olur mu dediler. Biz bu kadar yıldır Fransızca öğretiyoruz. Bu bir kültürel çeşitliliğe bir efendim aykırı bir durumdur. Bizden böyle bir şey nasıl isterler? Şimdi milletin evladından doçentlikte, doktorlukta, profesörlükte efendim İngilizceyi isteyerek böyle bir ayrımcılığı 10 yıllarca devam ettiren efendim bir
evet.
Zihniyet karşı çıkıyor hem de buna yani.
Oraya kadar gitme. Galatasaray Üniversitesi'nde Fransızca şart değil mi Türkiye?
Doğru.
Yani oraya sadece oradan düşündüğünde bile bu gerekli. Evet.
Şimdi diyor ki o hinterlandın içerisinde Fransızca konuşulur. Sen burada Türkçe bilmeyi nasıl şart koşarsın?
Yani koşarım.
Burası benim memleketimse.
Evet. Ben şartımı koşarım. Sen de koşup gelmek istiyorsan şarta uyarsın. Yoksa ben senin yerine hem Fransızca hem Arapça hem Türkçe bilen Cezayirli, Faslı, Tunuslu adamı da çalıştırsın Galatasaray Üniversitesi'de. Galatasaray Üniversitesi bir devlet
ama
üniversitesi.
Onlar bize o irfanı, o ilmi, o medeniyeti, o tekniği nasıl taşıyacaklar Mehmet abi?
Taşırlar.
Onlar sana Osmanlı dedesi, Osmanlı dedemiz bunlar diye hayranlıkla bakacaklar. Sana böyle üstten bakan tipler lazım yani. Bizimkilerin bazılarının böyle bir aşağılık psikolojisi var biliyorsun.
Evet. Şimdi öyle alttan üstten bakma devri bitti hocam. Her yere her yerden bakılıyor. Mars'a bile şey indi. Mars'tan da bakıyorsun. Tersten de bakıyorsun. Ya bizimkilerin o şeyi, takıntısı yok yukarı bak, yok aşağı bak bilmem ne. Nereye bakarsan bak görünen odur bize göre. Bunlar da her tarafa, her yerden bakmayı öğrenecekler. Bir defa ilk olarak o Galatasaray Üniversitesi bir devlet üniversitesidir. Özel üniversite değil. Velev ki özel üniversite dahi olsa yine bu memleketin şartlarına uygun hareket etmek lazım. Kimse ayrıyeten kendine biçilmiş sınırların içinde yaşamıyor hocam. Orası Fransız konsolosluğu değil. Başka bir taraf Amerikan konsolosluğu değil. Tamam mı? Öncelikle oradaki Beyoğlu'ndaki dibindeki o eskinin Cezayir sokağını tekrar Fransız sokağı yapanlar eski haline getirsin evvela.
Evet.
Oradan başlayalım.
Bu sözleriniz bir siyasinin burası Arabistan değil sözlerini hatırlattı. Niyeyse Mehmet abi.
Evet, bilemiyorum ben de. Herhalde şey istedi o. Rahmet mi istedi?
Artık rahmet...
Ne istedi bilmiyoruz.
Bilemiyoruz tabii. Ne istediğimizi bilemiyoruz. Ama Arabistan değil sözü kaldı.
Evet.
Yani onu hatırladığımız zaman burası Arabistan değil sözüyle hatırlıyoruz yani.
Evet.
Bu da hakikaten bir insan için çok acı bir
belki
şey olsa
belki de şunu
gerek.
Kastetmiştir. O eski bir insandı netice. Belli bir belki birikimi de vardı. Yani burası Arabistan değil. Ama burası bir harem bölgesi yani değil mi? Harem bölgesi başka bir şeydir hocam.
Mesela Hüsnü Zan'da zirveyi vurdunuz Mehmet abi. Yani
evet.
Tam tavana vurdunuz Hüsnü Zan'da yani. Tebrik ediyorum sizi. Bu da bir başarı sonuçta
tabii.
Yani.
Evet.
Nitekim o siyasinin de böyle malum böyle zirveleri vurma yorum noktasında şeyi vardı. Evet,
duruma göre, duruma göre. Evet, evet. O bugün olsaydı hepimizden daha fazla bu işleri kovalayan biri olurdu. Evet. Muhakkak ki.
Evet, evet. Evet. Yani o siyasete bir kaliteyi mi gösteriyordu Mehmet abi, yoksa bir tür? Yani
siyasetin gereğini gösterir hocam.
Gereğini.
Yani siyasetçinin yapacağını, normal bir bilim adamı, bilim adamının yapacağını bir siyasetçiden beklememek lazım.
Peki hayatta böyle kariyer değişiklikleri olmaz mı? Yani siyasetçi bilim adamı olur, bilim adamı siyasetçi olur, böyle olmaz mı?
Olur.
Mesela siz diyelim bir bilim adamı olarak siyaseti böyle reddedemeyeceğiniz bir teklif gelse düşünmez misiniz? Yani kırmızı halı sermek gibi, evet, önünüze.
Reddedemeyeceğim bir teklifi düşünürüm herhalde ama ben reddedemeyeceğim bir teklif düşünemiyorum.
Çok güzel. Her teklifi reddederim diyorsunuz yani hocam.
Ya hocam, eğer gayen senin bu dünya sınırlarıyla ise muhakkak birçok teklif gelir ama dünyayı aşan şeylere talipsen de hiçbir teklif seni tatmin etmeyecektir.
Fakat şöyle Mehmet abi, sonuçta dünyayı aşan şeyleri yine dünyadakilerle bulacağız.
Eyvallah.
Dolayısıyla elimizdekileri veya bize emanet edilenleri doğru yerde, düzgün bir şekilde kullanma sorumluluğu ve bu noktada da temsil vazifesi doğru var üzerimizde.
Hocam.
Nereye kadar kaçacaksın Mehmet abi?
O zaten o bize büyük, kadim bir sorudur. Kaçış nereye?
Eynel mefer. Evet,
eyvallah. Evet. Biz bu sorunun cevabını aramışız zaten.
Evet, evet. Fefirru ilallah. Yıldır. Cevap da bellidir Mehmet abi. Evet. Fefirru ilallah.
Ben onun için söylüyorum zaten. Oraya kaçacağız. Evet. Fakat tabii söylediğiniz gibi bu işler öyle kolayına olmuyor. Fakat ben bir şey biliyorum. Doğrudur. İnsan dünya imkanları var. Servet var. Para var. Makam var. Hubur riyaset var. Bunlar hepsi insan için. Fakat şunu biliyorum. Servet dünyayı kiralar. Fakat ahireti satın alır. Biz kiracılığın peşinde değiliz hocam. Mülk sahibi olmak peşindeyiz.
Evet. Ama bu dünyada mülk sahibi, şey, kiracıyız.
Servet dünyayı kiralar. Evet. Ahireti, evet, satın alır.
Ahireti satın alır. Evet.
Bunun altına çok şey söylenebilir.
Yani şöyle, kiralık bir yerde mi oturmak istersin yoksa hakikaten satılmayıp almak istersin?
Hayır, elimde bir servet varsa bunu nereye harcamak isterim? Mesele budur. Kiralık mı, satılık mı? Ama kiralığın karşılığı burada.
Peki siyasetle ilgili düşünceniz Mehmet abi bu manada?
Siyaset yani yapılmalıdır hocam. Layık olanlar bunu yapmalıdır ama her mesleğin böyle bir şeyi var. Siyasette layık olan yapmalıdır, ticareti de layık olan yapmalıdır, bilim adamını da ya layık olan yapmalıdır ki her insana ait her meslekte öyledir. Fakat ölçülerin içinde yapmalıdır.
Şimdi genellikle mesela bilim adamı ile ilgili kriterleri biliyoruz. Aşağı yukarı hepimiz aynı süreçlerden geçtik. Evet. Bir ortada şey var malumunuz. İşte araştırma görevliliğiyle başlayan, sonra yardımcı doçentlik, doçentlik, akabinde işte profesörlük. Ve bu süreçlerin de bu manada her birisinin kendi içinde bir, nasıl diyelim, eleme mekanizmaları da var. Evet. Yani bunu da mümkün olduğu kadar formal bir yere bağlamışlar. Siyasette Mehmet abi bu tür bir şeyin, hani kendini ispat etmenin, kendini bir şekilde öne çıkartmanın veya millet nezdinde bir hüsnü kabul görmenin filtreleri nelerdir acaba? Oralarda hakikaten önemli, evet, ölçüler gerekiyor bize.
Hocam bu sonradan çıkmış bir şey aslında. Yani mesleki farklılaşma veya çeşitlenme değil mi?
Evet.
Özellikle hani bu endüstri 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 falan diye giden hikayede de öyle. Zaman içinde meslekler farklılaşıyor, çoğalıyor. Belki burada tartışılması gerekli olan şey siyasetçilik bir meslek midir? Bir meslek midir? Eğer halka ulaşmaksa mesele, o her yerde var. Fakat malum ki siyaset bunları yönlendiriyor hepsini. Yani şimdi biz, evet, bir bilim adamının bir etkisi var. Yani bir üniversitenin başına da geçseniz, inşallah sizi de aday görüyoruz. Bir üniversitenin başına da geçseniz, orada yaptığınız işi bir de siyasete baksanız çok farklı bir boyutta oluyor. Hani şimdi siz bunu, ya bir adam üniversiteyi mi idare etsin? Yani bir ilçeyi mi idare etsin, bir şehri mi idare etsin, bir ülkeyi mi idare etsin? Çok farklı boyutlara gitti bu sefer. Fakat ne olursa olsun kendi işinde iyi olan adam siyaseti de iyi yapar diye düşünüyorum. Kendi mesleğinde mahir olmalı insan önce. Sonra da buradaki birikimlerini siyasete aktarabilmeli. Çünkü siyaset hepsini kapsayıcı bir şey.
O anlamda siyaset özel bir meslek değil diyorsunuz.
Yani. Bence siyaset özel bir meslek değildir ama kamu yönetimi bir özelliği vardır. Ne olursunuz?
Teknik bir mevzuata.
Yani kaymakam olursunuz, vali olursunuz, değil mi? Mülki idari olursunuz, emniyet müdürü olursunuz, ne olursanız. O bir kamu idaresidir. O da bir meslektir. Fakat diğer taraftan diyelim ki, siz bir girişimci olabilirsiniz, sonra siyasete girebilirsiniz. Aslında iyi bir girişimciyseniz siz, siyasette de size bir yer vardır o manada. Ama sizin hiçbir mesleki başarınız yok hocam. Tutup ben siyasette başarılı olurum demeniz, işte burada bir bu bence içi boş bir iddia olur yani. Yani hiçbir şeyde meslekte tutunamamış bir adam iyi bir siyasetçi olabilir mi? Bana göre olamaz.
Yani şöyle mi demek istiyorsunuz? Belli bir mesleki birikim, orada kendini ispat. Evet. Daha sonrasında eğer istidadı varsa halka hizmet için siyaset.
Doğru. Ki bu biz kadim kültürde de bunu görüyoruz. Önce padişahların bile her birinin bir uğraş alanı vardı değil mi hocam? Biz bunu biliyoruz. Peygamberlerin her biri bir mesleği vardı değil mi hocam?
Evet.
Yani oradan buraya eğer biz bunu konuşmak istersek siyasette de bu doğru olan budur diye düşünüyorum.
Evet. Peki Mehmet abi şimdi burada meslek ayrımının aslında şöyle bir şeyi de var. İnce noktası. Bir kazanç kapısı olmalı mıdır? Çünkü siyasete hep öyle bakılıyor. Girersem abad olurum. Veya bir şekilde sınırlı bile kalacak olsam orada mümkün olduğu kadar parsayı götüreyim diye Allah muhafaza. Halbuki muhatap olduğunun yetimin malı olduğunu böyle orada işte tüy bitmemiş yetimin hakkının olduğunu bilmek gerekiyor. Böyle bu manada da zor bir tarafı da var yani.
Hocam tabii o yerleşmiş biraz da hani ona teamüller mi diyorlar. Belki bir yasak yok vesaire yok ama bir idare edilecek bir şey var. Ve bu hiçbir meslekle de kıyas edilmeyecek kadar büyük şeyler bunlar. Yani bir karar alıyorsunuz düşünün. İşte ne bileyim bir şeyin kademesini indiriyorsunuz veya çıkartıyorsunuz. Çok basit bir şey.
Yüz binlerce
veya bir yere bir yatırım yapıyorsunuz yani.
Evet.
Bu kararınız milyonları etkiliyor. Yani şimdi burada da bunun bir karşılığı var. Fakat şöyle de düşünmemek lazım. Ben bir şeyleri terk ettim. Bunun da acısını siyaseten çıkarmalıyım maddi tarafını. Böyle bir beklentiye de girmek doğru değil. Çünkü el netice siyasetin ömrü de hocam halkın teveccühüyle sınırlısınız siz.
Evet.
Bir garanti yok burada. Tamam. En fazla size ne veriyorlar? 4 sene veriyorlar değil mi hocam?
Evet.
4 sene. 4 sene sonra bir daha karşısına geçiyorsunuz. Biz ila nihaya bir şey var mı hocam?
Evet.
Mesela o sultanlık gibi de değil bu
şeyde iş. De böyle değil ya akademik sonuçta titredi. Araştırma görevlisi belli bir dönem olursunuz. Sonra hadi derler ki yardoşluk için şimdi bakalım. Bir uğraş bakalım. Bir gayret göster veya doktorluk için. Bu anlamda böyle 3 senede, 4 senede, 5 senede bir hep bir şey vardır yani. Filtre vardır.
Hocam.
Seçimdir diyorsunuz yani bu noktada. Teveccüh, halkın teveccühü.
O siyaset, halkın iradesi temsil edildiği için halkın iradesi de bir sabitiye bağlanmamış yani.
Evet.
Yani mesela bir seçime bağlanmış. O da ne var? Mahdut. 4 sene var, 5 sene var. İşte eskiden 5 seneydi, şimdi 4 sene indi. 4 senelik bu. 4 sene sonra bir daha. Ama o 10 defa üst üste 4 sene hakkı alabilirsiniz belki. Allah ömür verdiyse. O da teveccühe bağlı aslında.
Evet.
Şimdi ama meslek dediğiniz şey girersiniz ve ilerlerseniz 40 sene mesleği yaparsınız. Ama söylediğiniz manada genelde bir takım mesleklerin yetişmesi uzun sürer. Doktorluk da öyle bir şeydir değil mi?
20 seneden önce doğru. Evet.
Mesela akademisyenlik de böyledir hocam.
Evet.
Yani bu şişenin ince noktası. Artık orada daralırsınız. Bir şeye girersiniz. Sonra genişler o. Sonra belli bir yere ulaştığınızda artık zaten siz onları yapıyorsunuzdur. Bir kazanımlarınız vardır. Belki 20 senede orada işi götürürsünüz yani. Şimdi gerçi bugünün dünyasında sürekli öğrenme diyoruz ya hocam. Sürekli eğitim diyoruz ya. Belki bu da mümkün değil ama bu öyle bir şeydir bu tip meslekler. Mesela hakimlik gibi, doktorluk gibi, akademisyenlik gibi. Evet belli bir formatta yürüyorsunuz. Uzun da sürüyor ama sonrası daha açık. Devletin büyük şeyleri vardır bu manada. Memuriyetleri vardır DPT'de,
maliye.
İşte maliyede, hesap uzmanlığı vesaire gibi. Burada da aynı hikaye vardır. Bir noktadan sonra zaten onlar üstadlık derler oraya.
Evet, evet.
Üstad olduktan sonra artık yürürsün artık sen.
Evet.
Onun gibi. Fakat siyasette yine bunun sınırı var hocam. O üstadlığı veren halk vermiyorum dediği zaman 4 senede bittin gittin zaten yani.
Evet.
Oradaki, ama meslekte böyle bir şey yok.
Evet. Ama orada bir şey de hani bir ayrım da yapmak lazım. Halk beğendi. Uzmanlığı takdir edememiş olamaz mı halk?
Siyaseten mi?
Evet. Siyasette çünkü hakikaten çok böyle yetişmiştir, ehildir. Ya yani şu parti olması değil de bu parti olması belki ona çok daha iyi hizmet imkanı verecektir. Yani memlekete özellikle idari mekanizmaya yardımı hususunda yani.
Halkın iradesini mi tartışıyorsunuz?
Evet, böyle bir kontra soruyla beni de mefluç ettiniz bana abi ya. Halkın iradesini tartışma diyorsun yani.
Bu sistem içinde zaten dönlendiği nokta orası.
Çok doğru.
Halk ne diyorsa odur abi.
Peki Mehmet abi, o zaman mankenin oyuyla çiftçinin oyu bir mi abi?
Değil.
Bir sandıkta değil. Bir sayıyorlar.
Yok şimdi ben
1 2 3 4 diye sayıyorlar.
Köylü diye demek istediniz aslında.
Yani
çiftçi diyerek çoban. Sizi biraz şey gördüm yani. Çoban
hep
da olabilir.
Hepimiz çiftçilikten geldik hemen.
Ya çiftçi deyince ben böyle bir dönüm arazisi olan.
Yok, ağalık o ayrı bir şey. Tamam. Biz marabayız Mehmet abi.
Şimdi mankenin oyuyla köylünün oyu bir mi?
Evet.
Bir değil bence.
Niye değil?
Değil çünkü köylünün oyu daha, çobanın oyu daha fazla sayılmalı. Mankeni yarım sayarsak çiftçiyi iki saymalıyız bence şeyi.
Dört kat
köylüyü.
Hatta.
Evet.
Niye Mehmet abi?
Üretim yapıyor.
Bu da üretiyor.
O gösteri yapıyor.
Ama sonuçta kazandırdığı katma değer belki daha fazla.
Yok, kazandırdığına bakma hocam.
Yeni bir batıdaki bir reklam ajansına gidiyor. Birkaç yerini gösteriyor falan filan. Şık şık şık şık derken bir bakıyorsun döviz gelmiş ülkeye.
İşte mesele o. O ürettiği bir şey yok. O sanal gösteri sahası. Öteki üretiyor.
Olur mu Mehmet abi? Sizi ben çok fizyokrat gördüm ya. Fizyokratlar biliyorsunuz değerin topraktan çıkacağına inanıyorlar.
Evet.
Şimdi... Halbuki yani mesela biz de şu anda bir değer üretmiyor muyuz burada? Yani oturuyoruz böyle belki konuşarak evet. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama.
Üretiyoruz.
Evet sonuçta bu.
Üretiyoruz.
Bizim ama... de oyumuz o zaman yarım oy mu ya çiftçiye?
Hayır diyor. Hayır öyle demedim ben. Hocam iki şeyi kıyaslarken dedim. Ya hepimiz biliyoruz hepsinin oyu bir tane sayılıyor zaten hocam.
Doğru.
Ama bunu bir mankenden gelen bir şeyi söylüyor, metaforu söylüyor. Ya benim oyumla bir, çobanın oyu bir mi? Dediğinde benim ona vereceğim cevap bir değil. Senin oyun yarım... Onun oyu ikidir. Bunu çoban sorsaydı ona da uygun bir şey söylerdim. Çoban da bir feraset olduğu için bunu sormaz zaten.
Sormaz diyorsun.
Tamam mı?
Evet.
Onun için bunları hiç şey yapmayalım.
Girmeyelim o topa.
Girmeyelim. Topraktan gelen şey de kıymetlidir.
Evet.
Topraktan geldik toprağa gideceğiz zaten hocam.
Doğru.
Mesele.
Zaten bir toprağa dönüş de başladı malum. Ya organiklik işte efendim bir takım. Böyle bahçeli evlerde yaşama isteği hep bunlardan kaynaklanmıyor mu zaten?
Bundan kaynaklanıyor en nihayetinde.
Çünkü yani, kriz zamanı pandemide bakın acayip bir insanlar toprağa döndüler yani.
Doğru. Toprağa döndük. Biraz daha gitsek zaten nihayetinde en sonunda yine toprağa döneceksin.
Evet.
Evet.
Toprağa dönmemek için toprağa dönüyor insanlar.
Ya.
Değil mi? O da sıkıntı.
Evet. Hocam yani ne dersiniz?
Ne olursa olsun.
Ne olursa olsun.
Bak hocam insanın
bir fıtratı var. Fıtratla mücadele etmemek lazım hocam ya.
Evet.
Fıtratla mücadele etmemek lazım. Netice biz ne olursa olsun. Belki diyecek ya adam sana. Ben toprak da üreteceğim sana diyecek.
Evet. Şimdi yapay et konuşuluyor ya Mehmet abi.
Evet, yapay
Bill
et
Gates,
konuşuluyor.
Yapay et yapacağız.
Peki hocam herkesin... sana bir şey daha söyleyeyim. Ne üretirsen üret bu alemde. Hangi şeyi sen sıfırdan üretmiş olabilirsin ki? Dünyada olmayan hangi materyali kullanarak ne üreteceksin? Ne kullanıyorsan dünyada olan şeyi kullanıyorsun zaten. Demiri alıyorsun, nikeli alıyorsun, çinkoyu alıyorsun, birleştiriyorsun. Bilgisayar yapıyorsun. Uzaydan getirsen de yine alemden getiriyorsun onu. Yani senin kendiliğinden bir şey ortaya çıkarmıyorsun ki. Anladın mı? Kendiliğinden ortaya çıkan bir şey yok. Onların bir takım elementleri birleştiriyorsun. Başka bir şey yapıyorsun. Sen yapay toprak da yapsan yine bu dünyanın mahsulüdür.
Evet. Mehmet abi bir ara verelim.
Birazdan
devam edeceğiz. Erkan Radyomuz'un kıymetli dinleyicileri hayırlı olalı tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Mankenin oyunun, çiftçinin oyunun 1/4 olduğunu... Mehmet abimiz ifade etmiş oldular.
Evet, 1/4 de önemli bir orandır.
1/4 önemli bir orandır diyor Mehmet abimiz. Ben onun çok tafsilatına girmiyorum. Tıpkı işte efendim Ay'a gönderilecek astronot adayımızın hanım olmasının çıkartacağı mahsurları Mehmet abimiz.
O ayrı. Ben ona dikkat yani, çekmek istedim. Evet.
Onları da böyle çok güzel ifade etmişsiniz. Yine hakeza bir şey hatırlıyorum yine programlarımızdan. Dövme caiz midir diye. O konuda da mesela konuşmuştuk, çok güzel onları, yorumlarınız
evet,
vardı.
Evet, evet.
Şimdi de geldiniz Mehmet abi, dediniz ki en son öyle kapatmıştık. Efendim zaten ne üretiyorsak bu dünyadaki mamullerle üretiyoruz. Eyvallah. Yeni bir şey üretmeye, dolayısıyla yoktan yaratmaya kadir değil
insan. Hocam insan şunu arıyor. İnsan fıtratı içinde olan sonsuzluğu arıyor.
Evet.
Yok olmamayı arıyor. Şimdi bak.
Mülkiyet arıyor yani.
Yani bir de yani diyor ki hep var olayım diyor. İçimize konmuş bu. Sonsuzluk isteği, yok olmamak. Dünyada bunun karşılığı yok hocam. Bunu hani diyor ya, eğer Cenab-ı Hak vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Değil mi ki bize istemek vermiş bu içimizde? Bunun bir karşılığı olacak. Ebediyetin bir karşılığı var ama dünyada değil. Şimdi insanlar bu ebediyetin karşılığını dünyaya çekebilmek için uğraşıp duruyorlar. Bu nafile bir çabadır. Yani diyor ki işte anti-aging'in bir sonrası nedir hocam?
Ölümsüzlüktür.
Ölümsüzlüktür. Biz şuna biliyoruz hocam. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, ne olursa olsun, ölümsüzlük diye bir şeye ulaşılamaz. Demin konuştuğumuz mesele toprak. Netice toprakta yok olmamak mı hocam? Bak biz biliyoruz ya. Topraktan yaratılan her şey toprağa geri geçecek.
Evet, evet,
ama hani ruhlar toprakta yok olmaz zaten.
Çünkü başka bir alet.
Demek ki o ruhu sen beslemen lazım. İnsanlar şunu yanlış yapıyorlar. Vücutlarını besleyerek toprakta yok olmamaya çalışıyorlar. Ve hatta belki de ona kendilerinin bile haberi yok. Onları ona iten saik şudur mesela. Toprakta yok olmamak için mesela silikonlaşıyor. Mesela silikon toprakta yok olur mu hocam?
Olmaz.
Ben bilmiyorum. Yani düşün ki böyle silikondan insan zaman
yok,
içinde.
Mesela bir, öyle bir haber çıkmıştı. Ya Hollanda'da veya İskandinav ülkelerinde zaten toprakta çok böyle buzlu olduğu için insanlar da yanlış beslenmeden ötürü hep böyle bir tür plastiğe dönüşmüş
durumdalar. Yapay.
Yani şimdi Arabistan'a gitseniz belki bir iki ayda hemen cesetler toprağa karışıyor. Ama burada 70 sene, 80 sene, 100 sene cesedin kendini koruyarak efendim kaldığı söyleniyor.
Fakat benim söylediğim başka bir şey hocam bak. Benim söylediğim bu işlerle uğraşan her bir tarafına vücudun kendisinde olmayan şeyleri enjekte eden insanlar. Netice bunlar şu anda silikon kullanılıyor. Belki daha sonra daha farklı şeyler kullanılır. Yani netice el netice bakıyorsun yani 30 tane operasyon geçirmiş. Aslında silikondan bir insan olmuş. O yaşını da belli etmiyor. Tamam mı? Yaşı da belli olmuyor silikon olduğu için. Hani o ölse de baksak açsak belki de öyle duracak silikondan bir şey değil mi?
Evet.
Diyecek ha işte toprak beni çürütmedi. Çözüm mü bu? Ruh öldükten sonra istersen silikondan vücudun olsun. Çözüm yani, değil hocam.
Evet evet.
Hani bizde bir şey vardır. Ya bu vücudu bu toprağa yedirtmeyeceğiz derler.
Yedirmeyeceğiz derler diyor Sami Efendi Hazretleri.
Değil mi? Değil mi?
Evet.
Bu mümkün de böyle değil. Çobanla, mankenle çobanın mukayesesi bu hocam. Biri silikonlu, biri silikonsuz.
Yani şöyle aslında vücuttaki toprağa ait unsurları ebedileştirmek değil, esas efendim ruhu belki o anlamda güçleyip beslendirerek vücudu da korumak, kurtarmak.
Evet. Mesele budur.
Evet.
Ve hep konuştuğumuz şey de budur. Anti-aging, yaşlanmamak şu bu. Ölümsüzlük de budur. Ölümsüzlük var hocam. Ama oraya ulaşmak gerekiyor.
Evet.
Ama şimdi ölümsüzlük her türlü var.
Tabii,
ama
tabii.
Mutlu evet. Ölümsüzlük, eziyetli ölümsüzlük var.
Evet.
O
evet.
Tercih burada.
Yani halidine fiha ebede, cehennemde mi cennette mi?
Amenna.
Hadi bakalım. Seçim senin yani.
Evet. Evet hocam. Biz
bu, peki bu ikisinin bu oyu bir mi Mehmet abi?
Kiminle kimin dediniz?
İşte o birisi cehenneme talip, birisi aday daha doğrusu. Birisi cennete talip aday.
Oy olarak bir ama birinin oyuna bire bin katılabilir.
Evet.
Anlatabiliyor muyum? Bire bin katılabilir yani.
Birden 700'e kadar muhtemelen onun oyu artabilir.
Ben orada o sınır da şey değildir. O artabilir yani.
Evet.
Ve hocam halk iradesinde de bir takdir vardır aslında. Yani biz hani o cüz'i ve külli irade diyoruz ya.
Evet.
Şu da bizi aldatmasın. İnsanda bir cüz'i irade var. Fakat bu cüz'i irade külli iradeye bağlı bir iradedir. Halkın iradesini de ne küçümseyelim ne kutsayalım o manada. Yani onu da külli iradenin ötesine geçiremeyiz halkın iradesini. Tamam mı? Evet. Halkın iradesi bir ferdin iradesinden daha üstündür ama külli iradeden daha üstün değildir.
Evet.
Ve alacağı neticeleri de onun iradesinden daha farklı bir netice olamaz hocam. O evet. da ona bağlıdır.
Şimdi malum Mehmet abi fizikte bir takım kurallar var, kimyada bir takım kurallar var. Bunlara biz sünnetullah diyoruz. İşte sünnetullah'ta ne değişim olur, ne dönüşüm olur ayet-i kerimeyle sabit. Bir de sosyal hayatta tabii kurallar var.
Doğru.
Allah'ın sünneti diyebileceğimiz
sünnetullah.
Bir takım sünnetullah var. İşte insanlar nefislerindekini değiştirmedikçe Allah da onlar hakkındaki hükmünü değiştirmeyecek. Ya da biz zamanı insanlar arası döndürür dururuz. Bunlar hep böyle sosyolojinin
Doğru.
aslında
Doğru.
hani sünnetullah diyebileceğimiz. Bir de mesela bir ilginç bir şey. Tam da bu sandıkta hak tecelli eder diye genelde böyle bir mütearife vardır. Avustralya'da Mehmet abi bir celepler arasında bir yarışma yapıyorlar. Karşısına geçiyor.
Celebi açar mısınız biraz?
Koyun
dinleyicimiz
yani.
Bilmeyebilir.
Koyun evet. yetiştiricisi diye.
Sizde bugün biraz Keçi. Böyle çiftçiler.
Toprağa dönüş var ya Mehmet abi
doğru.
o yüzden.
Doğru.
Bir de siz şimdi çiftçinin oyunu mankenden 4 kat değerli sayınca ben birden kendimi
doğru.
oraya gitmek konusunda bir iştiyak gördüm.
Hadi bakalım.
Evet. Şimdi 20 tane celep arasında yapılan yarışmada onlara deniyor ki bak bu koyunun kilosunu tahmin et.
Hı.
Normalde bu adamlar o kadar mahir uzman insanlar ki şöyle dokunsa koyuna bilecek kaç kilo olduğunu. Fakat ona da onu imkanı vermiyor. Sadece gözden bu sefer.
Hı.
En sonunda bir tanesininki seçiliyor. Diyor ki işte bu en yakını bu tahmin etti. Birinci Hı. bu oldu. Fakat o tahminleri yani uzman insanların o koyun hakkında yapmış oldukları tahminleri alt alta yazıyorlar Mehmet abi. Topluyorlar. 20'ye bölüyorlar. Koyunun tam kilosu çıkıyor.
Hı.
Ya bu da aslında hani sandıkta hak
tecelli. Kamuoyu iradesinin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.
Meşveret meclisinin aslında iradesinin. Hı. Çünkü orada uzmanlık var. Bir tür uzmanlık da olması gerekiyor Hı. yani. Şimdi ulema mesela şeydir ya hani İslami idare sisteminde biraz daha bir ulema meclisi vardır. Onların aslında kanaati böyle bir tür sağduyudur yani. Hı. Olumlu kanaattir. Böyle bir uzman görüşü aslında şey olmuş oluyor yani.
Çok da hocam ben örtüşmedi bu yani ineklerin kilosuyla ulema görüşünün.
Yok şey uzmanlık anlamında söyledim.
He, abi, o anlamda.
Yani çünkü ben uzmanlığın hangi alana ilişkin olursa olsun Mehmet abi.
Hı.
Derinleşmenin o dediğiniz o külli iradeyle buluşma aslında fırsatı oluşturduğunu düşünüyorum.
Evet.
Ya bir çoban mesela onun bile kendine ait ilmi Allah'ı bulmaya yeter.
Yeter. Hiçbir delil gelmese de yeter.
Evet.
Bizim itikadi görüşümüze göre değil mi hocam?
Evet.
Sünnet peygamber ulaşmamış, kitap ulaşmamış fakat
Hay bin Yekzan gibi
ha.
Allah'ı bulabilir. Hazreti
Olabilir.
İbrahim gibi.
Bulması gerekir.
Bulması gerekir. Hatta onun şey bir menkıbesi var. Çok hatırımda değil ama nasıl bildin Allah'ı diyor bu çobansın. Diyor ki bu diyor koyunlarla bildim. Nasıl bildin? E ben diyor olmasam bunlar diyor başıboş hepsi gidecek diyor.
Ha.
Bu insanda idare eden bir Allah var diyor.
Bak yani. Şimdi.
Evet.
O adam, o çoban hem kitap ulaşmamış hem peygamber ulaşmamış. Koyuna bakıp Allah'ı buluyor. Manken her türlü delil ulaşmış. Bulamıyor.
Nereden biliyorsun bulamadığını Mehmet abi?
Bilir mi şimdi bunların oyu?
Bulamadın nereden biliyorsun Mehmet abi? Manken inanmış olamaz mı Mehmet abi?
Yani en azından görüntüde bunu vermiyor. Diyeyim. Evet.
Peki biz bu manken işine girmeyelim öyle daha fazla.
Ben şeyi sizin bu hani hayvanları bakıyorlar 20 kişilik bir komite falan bu güzel yarışmaları aklıma geldi birden de onun için söyledim.
Onlarla nasıl bir irtibat kurdunuz?
Yani hani o da bakınca hani görüyor.
Uzmanlar onlar, görüyorlar, ha, bakıyorlar.
Ama neye bakıyorlar? Neye bakıyorlar?
Kilosuna
orada?
Bakıyorlardır.
Ya işte
boyuna,
onu
kilosuna.
Onu söylüyorum.
Evet.
Bu bir
uzmanlık değil mi sizce?
Hayır, bu bir güzellik ölçüsü mü?
Yani bazılarına göre öyle Mehmet abi.
Bak şimdi.
İşte ona göre de çünkü izdivaç olabilir.
Fakat bu bir nakıs bir şey değil mi hocam?
Ya sadece oraya bakmak nakıs bir şey evet.
Heh, değil mi?
Çok doğru.
Peki bu güzellik yarışmalarında adamın huyunu suyunu inceliyorlar mı hocam?
İncelemeye şöyle aslında bir şey var. Böyle bir hani nasıl ifade ediyor kendisini. İşte bir cümle konuşacak ne konuşacak.
Allah Allah.
Tabii ezberletiyor onları. Tabii.
Siz jüri üyeli yaptınız mı hiç?
Şöyle, biz bir dönem malum basın takibi yaptığımız için özellikle birkaç tane isim var. Onları da ben böyle zikretsem ki burada değmez ismi zikretmeye. Evet. Onların hayatı böyle şeylerle geçtikleri için ve onlar da Türk kamuoyunda makbul, muteber köşe yazarı olarak hala böyle el üstüne tutuldukları için onların yazdıklarından az çok
Allah
bunları...
mülhem.
Evet, evet. Yoksa tamam. Huzurdan ya, aşağı yani.
Siz de yani netice ben...
Böyle bir zevk anlayışım yok Mehmet abi.
Ya sizin gibi bir hem entelektüel kimliği olan birine hem güzellik anlayışı olan birine de jüri üyeliği gelmesi normaldir.
Koyunlarla onu ilgili olabilir Mehmet abi.
Abes görmediğim için söylemedim.
Köylerden geldiğim için koyunlarla ilgili olabilir belki. Hmm. Kısmen onu takdir ederiz ama öbürünü bilmiyorum yani o çok bizi aşan bir şey. Evet. Belki siz bir şehirli olarak o konuda daha mahir olabilirsiniz.
Hocam
ama siz de mankenleri çok küçülttünüz şimdi onlara da.
Evet. Hocam benim sizden bir eksiğim var. Biz de o ne oraya jüri üye olabiliriz ne koyun seçebiliriz. Sizden daha kötüyüz yani. Benden ikisi de çıkmaz.
Estağfurullah ama bak peygamberlik hani peygamber Efendimiz'e çobanlık yapmış.
Eyvallah.
Bir şekilde efendim
eyvallah.
Yani o hem uzlet açısından hem bir tür böyle.
Siz yaptınız mı hocam
ben
çobanlık?
Ben yapmadım hocam. Yani beni böyle köylü gibi görüyorsunuz ama siz.
Hayır.
Şöyle şu anlamda ben köylülüğü bu anlamda şeref telakki ederim de biz de bir memur çocuğu olarak büyüdük Mehmet abi son tahlilde.
Ya tamam eyvallah ben size onun için söylemiyorum. Hani olur ki acaba yaptınız mı diye. O zaman madem ki hocam bak birbirimiz de burada güzel bir şey açıldı. Bir sünnet ifade. Bir hayvan güdelim bir belli bir zaman zarfında da olsa o sünneti de yerine getirelim. Olmaz mı hocam?
Nasıl yapalım Mehmet abi?
Ne bileyim işte.
Siz Kadıköy'den dışarı çıkmamış bir
ya
insansınız.
Ya bir gideriz ya ne bileyim 3-4 gün bir yere gideriz. Yok. Bir hayvana bakarız 3-4 gün.
Hayır o tezek kokusuna da yaramazsınız ki Mehmet abi siz ya.
Ya koku izale edilebilir maskelerimiz var, şeylerimiz var. Onlar da yarın hastalık geçtiğinde ne olacak
ama
maskeler?
Ama bu çok güzel bir şey. Yani siz de mesela şey de dersiniz ya bu itikaf bir kere bile hayatta girmek
doğru,
lazım.
Doğru.
Yani bir gün bile bir iki saat
hayvan,
bile
baksak.
Hayvanları bir değil mi? Sürüyor.
Peki hocam bu çobanlık diye çobanlığa girdik ya. Burada bir sınır var mı hocam? Yani mesela hayvan sınırı var mı? Şu hayvana bakarsan çoban olursun. Şunlara bakarsan olamazsın gibi bir sınır var mı?
Yok bir sürüdür o bellidir sürünün.
Yok hayır. 20
hayvan da olur, 5 hayvan da olur.
Sayıyı söylemiyorum.
Gütmektir asıl olan.
Sayıyı söylemiyorum hocam. Cins söylüyorum. Keçi, koyun, inek, deve.
Meşru olan, eti yenmesi meşru olanlar hocam.
Öyle mi? Bak tabii. Güzel bir ölçü getirdiniz.
Tabii eti yenmesi
ben yoksa bende kedi var. Ben ona bakıyorum.
Kedi sürüsü mü var hocam sizde?
Sürü yok. Kedi sürüsü Erkan Radyo'da var. bizde tek bir kedi var. O çobanlık olmuyor. Öyle mi hocam?
Olmaz hocam.
Tamam.
O bir kedi yetiştirici.
Olsun o da sünnettir bak.
Tabii efendimiz değil kediyi mi? Severmiş.
Bak bu çobanlık sünnetini yerine getirmemiz lazım
yapalım
hocam.
İnşallah.
Bak şey için konuşmuyorum.
Tamam güzel.
Değil mi? Bir günde olsa.
Evet.
Gidelim.
Bir an bile olsa. Yani bize o anda mesela abayı verseler, elimize şeyi giyilseler, böyle bir fotoğraf çektirsek bile değil mi Mehmet abi?
Ona da Instagram'a koyarız.
Yok. Yok Instagram'a koymayız ya. O kadar şey değil.
Tamam neyse.
Dolayısıyla böyle bir sünneti yerine getirmek noktasında.
Doğru.
Değil mi Mehmet abi?
Çok güzel. Bunu yapacağız hocam. Allah ömür versin bize. İster sizin köyünüze gideriz. İster bir yazlığa gideriz. Orada bir şey yaparız.
Evet Mehmet abi sizi böyle köye iştiyaklı gördüm ya. Artık ölsem gam yemem.
Ya ne yapayım ben de seninle otur kalk işte. Bir çok toprak güzel. Sevgisidir.
Evet,
bir,
ama
bir
oradan
hayvan
geldik.
Sevgisidir.
Hayır siz kendi kendinize geldiniz aslında. Oradan geldik oraya döneceğiz diye.
Hocam
yani
sen...
Arayı çok abartmayalım Mehmet abi. Şimdi, oradan
hocam,
geldik oraya
siz
döneceğiz.
Siz de az değilsiniz. Çünkü siz de bir işletmecisiniz. Bir pazarlama taktiğidir. Bir ürünü seçtirmek istiyorsan değil mi? İki ürünü böyle yan yana koyarsın.
Bütün ürünler topraktan geliyor Mehmet abi.
Hayır
demin
şunu söylüyorum.
Ya.
Seçtirmek istediğine adamı yönlendirirsin. O zanneder ki... Ben seçtim falan der.
Evet.
Bu aslında ne de kontrast bir şeydir. Sen şimdi mankenle çobanı yan yana koydun. Bana çobanı seçtirdin mecburen. Yani oradan yürüttün yani.
Evet evet. Yani koyun yarışmasında koyunları mı seçmek yoksa güzellik yarışmasında manken mi seçmek? Caiz olmadığı için, meşru olmadığı için siz oraya yönelmediniz. Doğru. Bu tarafa geçtiniz. Güzel.
Evet. Yani siz de yani gereğini yaptınız.
Ama şöyle siz bu alışverişe baştan razı olmayacaktınız Mehmet abi.
Neye?
Bu alışverişe. Ya kardeşim mankenin alternatifi koyun mu diyecektiniz yani?
He, ben niye diyeyim ki onu? Koyun daha kıymetli.
Hayır, akıllı,
bazen.
Akıllı.
Koyun daha çok işe yarar.
Ha.
Koyunun sütünden faydalanılır. Etinden faydalanılır. Değil mi? Yününden faydalanılır.
Tabii. Ayağından bile paçası olur mesela. koyu işte kendi.
Her tarafı işe yarar.
Her yeri.
Kemikleri işe yarar. Evet. O mesela o kemiklerden şey tarak falan yapılıyormuş
evet,
hocam.
Evet,
değil mi?
Evet, evet.
Ondan sonra bir takım o hani eskiden atılıyordu mesela. Ben hatırlarım Kurban Bayramı'nda işkembe, bağırsak, hatta o ayaklar falan da hepsi gömülürdü toprağa.
Hayır, biz atmazdık Mehmet abi.
Atmaz mıydınız?
Atmazdık onları biz. Biz onların hepsini özellikle ben hatırlarım ailemizin hanımefendileri onları böyle çok güzel şıkır şıkır yıkarlar.
Allah Allah.
Oo, güzel böyle çok da güzel.
Ne yaparlar?
Sakatat yemeklerimiz vardır. Sakatat çok farklı yemeklerdir ama yani böyle biz burada sadece şeyi biliyoruz.
İşkembe çorbası.
İşkembe çorbası falan filan. Ama orada mesela doldurulur mesela o bağırsaklar. Hmm. Böyle bir takım şeylerle işte dolma tarzında yani.
Evet.
Çok böyle güzel farklı yemekler çıkar hocam.
Bak bir koyundan neler çıkıyor hocam?
Evet. Mankenden ne çıkacak diyorsun yani?
Ya, onun da belki yani faydalı
yok,
olduğu yerler
kıyas
vardır.
Unsuru, kıyas unsuru olduğu için söylüyorum.
Ha, kıyas edilmez.
Edilmez değil
edilmez.
Mi?
Çünkü yani eti yenmez mesela değil mi?
Hayır, sözü edilerek de etini yiyoruz aslında şu anda. Sözünü de etmemek lazım aslında.
Olur mu öyle bir şey hocam? Mesela şey gibi...
Gıybet yapmamak
ha,
lazım.
Gerçi ismini söylemedim. Bir mesleğin gıybeti olur mu mesela? Bir mesleğin gıybeti olur mu?
Meşru değilse olur Mehmet abi. He. Gıybet olmaz
yok,
o zaten.
Yok. Meşru değilse o gıybet olmaz.
Maruf maruf ve münker açısından münkeri nehyetmek olur yani. Tam tersi.
O gıybet olmaz.
Olmaz Mehmet
olmaz.
Abi.
Tamam. Peki böyle bir affedersiniz şimdi biz yine bir kamuoyunun önündeyiz. Bir mankenler odası böyle bir şey falan var mı? Böyle
yoktur yoktur.
Tepki muhtemelen. Göstersinler bize.
Gösterenler ha? Evet olabilir belki biz ama çok bizim makes bulmaz zannetmiyorum Mehmet abi.
Tepki mi makes bulmaz?
Yani bizim burada söylediklerimizi 83 milyon dinliyor. Siz biraz önce ifade ettiniz
evet,
bir
evet,
arkadaşımıza
söyledim.
Yayına ben. Girerken dediniz ki bizi 83 milyon dinliyor. Dolayısıyla şu an sen beni meşgul ediyorsun dediniz evet. Arada. Çok ben onu önemsedim yani. Dedim ki Mehmet abi yaptığı işi ne kadar mühimsiyor yani.
Hocam bak şimdi şöyle. Bizi kimin ne kadar dinleyeceği bizim kendi konumuz değil hocam. Sadece size şunu soruyorum sadece. Bizi şu programı çekerken ki niyetimiz ne olmalı? İstese 83 milyon bizi dinleyemez mi pazar gün saat 7 ile 8 arası?
Dinleyebilir.
Dinleyebilir değil mi?
Biz ona teorik göre olarak mümkün.
Biz ona göre konuşuruz o zaman.
Evet. Çok güzel.
Velev ki bizi 8 kişi dinlesin. Bizi ilgilendirmez.
Onları biliyor muyuz Mehmet abi o 8 kişi?
Biliyorum 8 kişiden. Aşağı yukarı.
Yaş gruplarını da biliyorsunuz.
Onun için
herhalde
bu kadar rahat konuşuyorum.
Öyle mi? Evet. Yaş evet, gruplarını evet, da biliyorsunuz evet, değil mi? Yaş grupları
tabii,
kimler
tabii
oldu?
Tabii. Arasında manken falan yok.
Evet evet. Bir ortak tanıdığımız bir arkadaş vardı hatta. Evet. Sizi çıkarmış beni çıkaramamış. Evet. Ya spikere söyle az konuşsun.
Öyle dedi bana. Spiker çok konuşuyor diyor. Evet. Belki Mehmet bize abi, hocam, ya bak hocam, mesela konuştuğunun kime gittiği değil yani, tamam mı?
Ne için konuştuğun?
Evet, ne niyetle konuştuğun?
Evet,
biz
çok
bu
güzel.
Bu konuştuğumuz kayboluyor mu hocam, konuştuğumuz laf?
Olur mu canım? He? Arşive bir kere giriyor en azından.
Bir arşive giriyor, iki esas arşive giriyor.
Evet.
Şimdi
evet,
değil mi, bu hiçbir ses kaybolmuyor hocam dünyada.
Evet, evet. Hatta öyle bir çalışma
hiçbir da görüntü kaybolmuyor.
Bahsediyorlar. Onları işte uzaya eğilen bu dalgalar vesilesiyle toplasak tekrar diyorlar.
Çözebiliriz.
Evet, çözebilmek ihtimali varmış.
Değil mi? Onun için biz sanki bak şeyi de zaman hocam, zaman ve mekan sınırı da kalktı artık. Bak biz de sanki bütün zamanlar ve bütün mekanlarda bu söz kalacakmış gibi konuşmak lazım.
Ya yani, evet evet. Hakikaten Mehmet abi çok zorlaştırdınız.
Çekmezsek mi artık?
Yok programı? Şöyle ben bundan sonra zaten konuşamazdım da Allah'tan evet, programın sonuna geldik yani.
Bir hafta içinde de geçer.
Bir hafta içinde oturunca geçer Mehmet
tamam,
abi.
Tamam.
Evet. Allah bu halimizi muhafaza amin, etmeyi nasip amin, eylesin. Rabbimiz inşallah sözümüzün tesirinde halk eylesin diyelim. Efendim hayrola da bu hafta Mehmet Emin Okur abimizle beraber ben Mehmet Lütfarslan yine kalbimizin frekansında sizinle beraber olmaya çalıştık. Bir sonraki hafta buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.